Ayrım 54, sayfa 531. 4. Bölüm, 1946 Yıkımı. Eğitim yoluyla köyü canlandırma davası yalnız bize özgü olmayan sorunlardan biridir. Hakları açıkça istemek, bunları fikir olarak ortaya atmak, gerçekleşmesi için emek harcamak sadece yurttaşlık ve insanlık görevini yapmak demektir. İleri toplumlar bu sorunlarla uğraşırken Türkiye'de ilk öğretimi gerçekleştirmeye çalışanları komünistlikle suçlamaya kalkışmak eğitim tarihimiz için bir leke olmaz mı? Dipnot Tonguç'a kitap sayfa 115, Tonguç'un yazısı. Tarihimiz ulus olarak yaptıklarımızı kendi ellerimizle nasıl yıktığımızın örnekleriyle doludur. Cumhuriyet döneminin en önemli kurumlarından olan köy enstitülerinin acımasızca yıkılması bu örneklerden biridir. Dipnot, Yön, sayı 14, sayfa 17, Hasır Şapkalı'nın yazısı. Köy enstitüleri gibi benzeri görülmemiş bir atılımın toplumda şaşkınlık yaratacağı doğaldı. Köylüyü amaçlaması ve niteliğinin onların gereksinmelerine uygun olması, eğitimi yalnızca seçkinlere özgü görenlerden büyük eleştiri aldı. Kimileri daha ilk günlerde başlamıştı karşı çıkmaya. İş eğitimi, demokratik yaşam biçimi, özellikle karma eğitim, enstitülerin kentlerden uzak oluşu, köylünün okul yapımına katılması ve benzeri konular belli kesimlerce durmadan konuşuluyordu. Gelenekçi bir toplum olarak her yeniliğe karşı çıkma eğilimimiz baskındı. İlk öğretim seferberliği toplumdaki öteki gelişmelerin hızla önüne geçmişti. Çocuklarının bir an önce eğitimden geçirilmesi amacı karşısında köylüler bile bocalamıştı. Ama onlar durumu anlayınca çocuklarını kolundan tutup kendileri getirmeye, kızlı erkekli öğrenciler enstitülere, köy okullarına akmaya başlamıştı. Herkes okursa çobanlık yapacak insan kalmayacağı kaygısına kapılan tutucu eğitimcilerle çıkarcı politikacılar eleştirenlerin başında geliyordu. Onlar Atatürk'ün varlığına karşın yıllarca Türk eğitimini oyalamışlar, ülkenin beklentisine uygun bir yol yöntem bulamayarak para ve zaman kaybına neden olmuşlardı. Böyle bir sistem yaratılınca da hem niceliğine hem de niteliğine karşı çıktılar. Bu tutum toplumumuzun bilinen dertlerinden biriydi. En iyiye bile böyle yapılırdı. Eğitim kurumlarının eleştirilecek yanları her zaman olabilirdi. Özellikle savaş yıllarının kıtlığı içinde enstitülerin de vardı elbet eleştirilecek yanları. Ama onların tepkisi yapıcı eleştiriler değil, yıkıcı karşı çıkmalardı. Eğitim politikasından ilke ve yöntemlerine verimine kadar her şeyi kapsıyordu. Tonguç genel müdür olunca başlattıkları ve Yücel'in bakanlığa gelişiyle de sürdürdükleri karşı tutumlarını enstitülerin kapatılması için sonuna kadar kullanacaklardı. Onlar nicelik yönüyle seçkinci, nitelik yönüyle ezberci eğitim yanlısıydılar. Eğitimden işe el sürmemeyi anlayan bu kesim derslerin iş içinde yapılmasını, üretim amaçlı olmasını amelelik sayıyordu. Oysa enstitülerdeki iş yöntemi niteliği yükselten zenginlikler getirmişti bu alana. Tekniği, modern tarımı, güzel sanatları, doğa bilimleri ve benzeri uğraşları kendi bilgisi ve kültürüyle birlikte iş içinde öğretmeyi içeren bir uygulamaydı yeni eğitim. Kaldı ki köy çocukları küçük yaştan zaten iş içindeydi. Köyde eğitime ve modern anlamlı ilk öğretime karşı olanların başını çektiği kampanyanın ilk adımı 1. Eğitim Şurası'nda atılıyor. İşe köyden başlanmasına, köy için ayrı öğretmen yetiştirilmesine, o kurumlara kentli çocukların alınmamasına dolaylı olarak karşı çıkılıyor. Köylünün eğitimine Atatürk'ten sonra İnönü'nün sahip çıkmış olması ve Bakan Yücel'in bu yola baş koyduğunun şurayı açış konuşmasında anlaşılması nedeniyle kimse doğrudan karşı çıkamıyordu. Ama alttan alarak çok şey söylüyorlardı. Bakınız 1. Milli Eğitim Şurası. Onların varlığına karşın Tonguç'un hazırladığı köye yönelik ilk öğretim raporu alkışlarla onaylanıyor. 1939. Bu anlayışın politikacı grubuna karşın 3803 sayılı köy enstitüleri yasasının da TBMM'den çoğunluğun alkışlarıyla çıktığı biliniyor. 1940. Eğitim kesiminden gelen ve gelecekteki yıkıma ortam hazırlayan ön yargılar 1943'te toplanan 2. Eğitim Şurası'nda iyice su yüzüne çıkıyor. Önceleri konunun üstüne fazla gidemeyenler bu şurada çoğalıp eleştirilerini arttırıyorlar. Üniversitelerde görülen sağcılık-solculuk çatışmalarını örnek göstererek köy enstitülerini sözde bu akımlardan korumanın üstünde duruluyor. Özellikle üretim yapılması eleştirilerek enstitülerin milliyetçilik ve geleneklerimiz yönünden eksikli olduğu söyleniyor. Savaş yıllarının yarattığı geçici durumlar bile bir eğitim yanlışı gibi gösteriliyor. İkinci eğitim şurasında eleştiri getirenlerin çoğu, köy enstitülerini yakından tanımayan, ilk öğretimde izlenen eğitim politikasından haberi olmayan, orta öğretim, yüksek öğretim ve teknik öğretim alanlarında görevli kişilerdi. Bilim adamı olanlar bilimsel bakış açısından Türkiye'nin eğitim sorununu gerçekçi olarak kavramaktan yoksun, ön yargılı savlar öne sürüyorlardı. Onlar da iş eğitimi yöntemini ilkelliğe dönüş olarak niteliyorlar, iş yapmanın eğitimle bağdaşır olmadığını söylüyorlardı. Enstitü öğrencilerinin motor makine dersi görmesini, traktör, cip ve kamyon kullanmasını gündeme getirerek "Burada şoför mü yetiştiriyoruz, öğretmen mi?" diyorlardı. Oysa Tonguç enstitüler yoluyla makine ve motorun köy okullarına ve köye girmesini amaçlayarak teknolojinin araçları köy okulunun ilk oyuncakları olacak demişti. Enstitülerdeki teknik eğitimin şoför yetiştirmeyi değil, halka gerekli el sanatlarından başlayarak çağdaş teknolojinin temel eğitim bağlamında altyapısını oluşturmak, ön eğitimini vermekti. Yeni insanın tekniğin temel alışkanlıklarını küçük yaştan kazanmasını sağlamaktı. Bu nedenle öğretmenlere makine ve motor bilgisi ve kültürü veriliyor, bu araçları kullanma ve onarma alışkanlığı kazandırılıyordu. Eleştirenlerden bir bölüm olan teknik öğretimlilerin kendi teknik okullarında bile makineye, motora el sürmeyen, dersini gördükleri araçları kullanmasını bilmeyen öğrenciler yetiştiriliyordu. Kimi yüksek öğretim elemanları köylerden enstitülere akıp gelen ve orada işlenerek güzelleşip zenginleşen kültür ögelerinin enstitülü öğretmenler yoluyla yeniden köylerin canlanmasını etkileyeceğini anlamıyorlardı. Enstitülerde halk dilinin, tarihinin ve folklorunun yarattığı sağlıklı gelişmeyi ve etkileri görmezden geliyorlar ya da göremiyorlar. Tarihimiz, folklorumuz, kültürümüz diye bu kurumlarda Osmanlı etkileri arıyorlardı. Kimileri ise konuyu adım adım izleyerek ve ön yargılı olarak baştan beri karşı hareketin içindeydiler. Bunlar daha çok milliyetçilik diye tutturan totaliter inançlı eğitimcilerdi. Köy enstitülerinde Kemalist ilkelerin uygulanması demek olan demokratik eğitimi hem nicelik hem nitelik yönüyle aşırı bulanlardı. Bu konuda başı çekenlerden birinin Reşat Şemsettin Sirer olduğuna önce de değinilmişti. Sirer 1. Şura'da Tonguç'un hazırladığı köyde eğitim raporuna karşı çıkıyor, köy için ayrı bir programa gerek olmadığını, zaman içinde onlara da sıra geleceğini söylüyor. 2. Şura'da 1943 çevreden destek alarak daha güçlü konuşuyor. O da Almanya'da öğrenim görmüş, öğrenci müfettişi olarak orada bulunmuş, dönemin nasyonalist görüşünden etkilenmiş bir eğitimcidir. Herkese değil, üstün bir kesime eğitim verilmesi görüşündedir. 1933'te Cumhuriyet'in 10. yılı nedeniyle düzenlenen Gezici Eğitim Sergisi'nde Tonguç'un yanındadır. Bu çalışmalar sırasında Ferit Oğuz Bayır'la görüş ayrılığına düştükleri, daha o zaman tartışmaya başladıkları Bayır'ın anılarından anlaşılıyor. Köyün gücü. Sirer'in daha sonra ilk öğretim genel müdürü olduğu Tonguç'la Almanya Marifi adlı yapıtı bu sırada çevirip yazdıkları görülüyor. 1934. Bu görevde bir varlık yaratamayıp ayrıldıktan sonra partide sağ kanatta yer alarak eğitim görüşüne koşut politikasıyla adım adım ilerleyerek milletvekili olacak, kendini bakanlığa getirtmenin yolunu bulacaktır. Köy enstitülerine karşı olan eğitimcilerden biri de Tonguç'un Gazi Eğitim'de birlikte çalıştığı Doktor Halil Fikret Kanat'tır. Önceki bölümlerde yer aldığı gibi Kanat, Batı'nın çoktan terk ettiği klasik pedagojiyi ülkemizde yaymak isteyen ve kendi geliştirdiği topyekun milli terbiye anlayışının temsilcisidir. Tonguç'un daha o zamandan klasik pedagojiye karşı yeni bir iş eğitimi görüşünün çekirdeğini oluşturma çabası içinde olduğu biliniyor. Tonguç Genel Müdürlüğe getirildikten sonra Türkiye'de ilk öğretim ve öğretmen yetiştirme sorununun ivedi çözümü için hazırladığı rapor hükümetçe kabul görünce, 1935 muhtırası, Atatürk'ün işe el koyması, Bakan Arıkan'ın bu muhtırayı ve Tonguç'u yanına alıp önemli bir basın toplantısı yaparak Anadolu'ya çıkarma yapıyoruz demesi kamuoyunda, özellikle eğitim kesiminde büyük yankı uyandırıyor. Bundan sonra birçok kişi bu çıkarmada söz sahibi, iş sahibi olma gibi çabalarda bulunuyor. Bunlar arasında Kanat da ilk öğretim ve öğretmen yetiştirme konusunda makale yazarak 1937 Tonguç'un muhtırasında yer alan saptamalarına, eğitmen ve öğretmen deneyindeki uygulamalarına benzer görüşler sıralayan bir çıkış yapıyor. 1935'te de yarının öğretmeni nasıl yetiştirilmeli diye bir makale daha yazmıştır. Dipnot: E. Soysal, Köy Enstitülerinin Tarihçesi ve Kızılçullu Köy Enstitüsü. Kanad'ın daha önce Tonguç Kerzensteiner'ı çevirdiğinde de ona karşı benzer yarışçı bir tutum içinde olduğu biliniyor. Kendini Türkiye'de eğitimin ideologu olarak gören Kanad, enstitülerde pedagojik davranılmadığını, köy enstitüleri programında 1943 milliyetçiliğe yer verilmediğini ileri sürüyor. Enstitülerdeki iş eğitimini amelelik sayıyor. Dahası bu kurumlardaki demokratik eğitimi solculuk başına alıp gidiyor diye nitelendiriyor. Bu görüşlerini imzasız bir raporla bakana bildiriyor. Yücel tüm enstitülerde denetim ve soruşturma yapıp programı yeniden inceleyerek aldığı sonuçları Talim Terbiye Kurulu'na götürüyor. Kanadı oraya çağırıp raporunu ve sözünü geri aldırtıyor. Dipnot H. Arman, Piramidin Tabanı, Cilt 2, Sayfa 37. Kanad'ın bu konuda danışmanlık beklediği, ancak Yücel ve Tonguç'un danışmanlık şöyle dursun, onun pedagojik ve ideolojik görüşlerini enstitünün kapısından içeri sokmamaya kararlı oldukları, bunu anlayan Kanad'ın kendi görüşleri doğrultusunda köy enstitülerine hep karşı çıktığı anlaşılıyor. Yücel ve Tonguç'un Kanad ve yandaşlarını enstitülere bulaştırmak istememelerinin nedeni kişisel değildir. Onların köyde eğitim görüşüyle ya da iş eğitimi görüşüyle Kanad'ın görüşü arasında dağlar kadar fark vardır. Kanad kendi görüşünün en doğru olduğu, enstitülerin bu doğrultuda gelişmesi gerektiği savındadır. 1942'de yayımlanan Milliyet İdeali ve Topyekün Milli Terbiye kitabında yer alan şu görüşü ayrılığı net olarak ortaya koyuyor. Biz köy kalkınmasını köylü ve çocuklarının terbiyesini, köylülerin maddi yönden zengin ve müreffeh olmaları bakımından değil, birinci derecede ruh bakımından, milli ve içtimai kıymetlere önem verilmesi bakımından istemeliyiz. Biz her şeyden önce derli toplu ve özlü bir Türk milleti, objektif kıymetleri benimsemiş bir Türk camiasını yaratmak zorundayız. Bunu yapmadıktan sonra zahiri varlığın, maddi vefanın ve subjektif kıymetlerin hiçbir faydası yoktur. Sayfa 183. Meslek çevrelerinde Kanad'ın eğitim görüşünü benimseyenler elbet vardı, çoktu. Dahası enstitülerde çalışanlar arasında da vardı ilk yıllarda. Çünkü Kanad öğretmen ve müfettiş yetiştiren bir kurum olan Gazi Eğitim'de pedagoji bölümünün başkanıydı. Enstitü müdürlerinin çoğunluğu da bu bölüm çıkışlıydı. Ne var ki onların kimileri önceden, kimileri işin içine girince Tonguç'la Kanad'ın uzlaşmazlığının nedeninin kişisel değil, ayrı eğitim görüşlerinden kaynaklandığını anlamışlardı. Hürrem Arman, Şerif Tekben, Süleyman Edip Balkır, Emin Soysal ve benzerleri öğrenciyken bunun ayrımına vardıklarını görülüyor. Viyanacı beşlerden olan Rauf İnan, Tonguç'un görüşlerini benimseyen ve enstitü uygulamasını başlatan ilk elemanlardan biri olarak temelden karşıdır Kanad'ın anlayışına. Arman'ın söz konusu anılarına göre Kızılçullu Köy Enstitüsü'nün eski müdürü Emin Soysal, Gazi Eğitim'de öğrenciyken Tonguç'un görüşlerine, eğitimciliğindeki yeni davranışlara hayrandır. Belki bu nedenle Mahmudiye'de eğitmen denemesine başlarken ilk anda onun yakınında görev alıyor, daha sonra Kızılçullu Köy Enstitüsü Müdürlüğü'ne getiriliyor. Ne var ki ilk günlerde başlıyor Soysal'ın çevresiyle ve göreviyle çatışmaları. Tonguç onu kazanmak için çok çaba harcıyor ama o Kanad'ın hem öğrencisi hem akrabasıdır. Bir süre çalıştıktan sonra Kanad'la birlikte davranarak bu kurumlarda bakanlığın izlediği yola ve birçok şeye karşı çıkarak ayrı baş çekmek istediği görülüyor. 1943'te bastırdığı Köy Enstitülerinin Tarihçesi ve Kızılçullu Köy Enstitüsü kitapçığında eğitmen deneyi ve enstitülerin temel düşünlerinin Kanad ve kendine ait olduğunu ileri sürüyor. Dahası Köy Enstitüsü adını kendinin bulduğunu söylüyor. 1. Milli Eğitim Şurası'nda Sirer'in düşünülen kurumların adını sorduğunu, ona bu adı verdiğini belirtiyor kitapçığında. Sayfa 41. Ancak enstitü adının Emin Soysal'dan gelmediği, Tonguç'un o tarihlerden çok önce eğitmen kursu yönetici Ferit Oğuz Bayır'a yazdığı 12 Ağustos 1937 günlü mektubundan anlaşılıyor. Orada Amerikalılardan alınan kolej binalarında ve Eskişehir Mahmudiye'de senin pek hoşuna gidecek birer köy enstitüsü açıyoruz. Bu kurumlara köy çocukları alınacak diyor. Dipnot İsmail Hakkı Tonguç, Mektuplarla Köy Enstitüsü Yılları, sayfa 12. Emin Soysal'ın Kanad ve Sirer'le daha o zamandan bir üçlü oluşturduğu, Soysal'ın kitapçığında sürekli bu ikisinin adını geçirmesinden, Kanad'ın görüşlerine yer vermesinden de anlaşılıyor. Kızılçullu Köy Enstitüsü sistemi adında başka bir kitapçık yazarak ayrı bir sistem geliştirmekte olduğunu öne sürüyor. Kitapçıktaki açıklamalarından anlaşıldığına göre o daha deneme aşamasında çiftelerden ayrı baş çekmiştir. Kızılçullu da kendine göre şeyler yapmaya kalkmıştır. Asıl yapmak isteğinin Kanad'ın danışmanlığında ve onun Topyekün Milli Terbiye diye geliştirdiği karşı görüşüne uygun bir çalışma olduğu anlaşılıyor. bir zamanlar Ziya Gökalp'in fen derslerine gerek yok, hars, kültür yeterlidir dediği gibi kanat da topyekun milli terbiye diyor, başka bir şey demiyordu. Soysal Milli Eğitim Bakanlığı tutumuna karşı çıkınca iyice arayı açıyor. 1943 yılında enstitülerle ilişiği kesilerek Bursa Öğretmen Okulu'na veriliyor. Eleştirilerin bir bölümü Osmanlı döneminden beri bilinen kentli yargısıydı. Onlar köylüleri kendilerini sırtında taşıyan bir kesim olarak görmeye alışmışlardı. Bunun değişeceği akıllarında yoktu. Yeni eğitim köylünün uyanmasından çıkarı bozulacağını sananları tedirgin etmişti. Bunlar daha çok kent eşrafı, köy ağaları ve din gericileri gibi kesimlerdi. Klasik yönetici ve politikacılardı. Asıl acımasız davranılan konu bu kurumlarda uygulanan karma eğitimdi. Kız ve erkeklerin aynı çatı altında bulunması, aynı ders ve işleri yapmasıydı. Oysa ülke nüfusunun %80'ini oluşturan köylü, halk, kadın, erkek, çoluk çocuk demeden gecede gündüzde yokluk kıtlık içinde doğayla ve benzeri güçlüklerle birlikte yan yana el ele boğuşuyordu. Bunu görmezden gelenler, özellikle köy kadınlarının çektiği çileyi önemsemeyenler, kızlı erkekli köylü öğrencilerin enstitülerde, devlet güvencesinde, saygıdeğer yönetici ve öğretmenlerin ellerinde modern bir eğitim görmelerini, kültürel etkinliklerde bulunmalarını ilkelce eleştirdiler. Ulusal oyunların, horonların çoğu kimi köylerde kız erkek birlikte oynanmasına karşın, enstitülerde ülkemiz adına, gençlik adına yaratılan bu sağlıklı etkinliklere kadın oynatma gözüyle bakarak gencecik köylü öğrencileri kırdılar, gücendirdiler. Kendilerini büyük pedagog sayan tutucu eğitimciler ise eğitimin en önemli ögelerinden olan bu kültürel değerlerin ve karma eğitimin yararını bilmezden geldiler. Kimilerine göre enstitü öğrencilerinin giysileri bile eğitim dışıydı. Açık saçık olmamasına, kapalı ve modern olmasına karşın kız öğrencilerin pantolon ceket giymelerine, kalın asker kumaşlarından gocuklarımıza, pelerinlerimize bin bir anlam verildi. Komünist modası giyiyor bunlar diyerek kimi politikacılar meclis kürsüsünü yumrukladı. Oysa bugün o meclisin milletvekili, bakanı, başbakanı olan kadınlar ya da erkek olanların eşleri ve kızları bizim pantolon ceketlerimizin benzerini modern bir görüntü yaratmak için giyiyorlar. Dahası toplumda pantolon giymeyen kadın yok gibi. Gencecik yaşta giyimimiz, kuşamımız, yeni bir davranış içinde olmamız gibi nedenlerle üstümüze gelen o baskıların toplumdan 50 yıl önde giden bir eğitim görmemizin bedeli olduğu şimdi daha iyi anlaşılıyor. Enstitülerde okuyan binlerce kız ve erkek köylü çocuğu ve ana babaları, konu komşuları bizim birlikte eğitimimizi yadırgamazken, ilgisi olmayan kentliler, zenginler, ağalar, hacılar, hocalar, kimi bürokratlar, özellikle politikacılar kıyameti koparıyor, yer yerinden oynuyordu, köy kızları elden gidiyor diye. Çünkü onlar köy kızlarının ancak kendileri için hizmetçi, besleme, odalık olabileceklerine koşullanmışlardı. Çünkü köylü kızları okursa ağaların çiftlik evlerinde elden ele, babadan oğula devredilen, örselenmiş, incitilmiş, ifade edilmiş, dünyaları zindan edilmiş kadınları, kızları bulamayacaklardı. Meclis kürsüsünde, enstitülerde kızların iyi korunmadığı ya da ağır iş yaptırıldığı savında bulunan milletvekillerinin evlerinde nice yetenekli köylü kızı karın tokluğuna besleme, hizmetçi olarak çalışıyordu. Bu çok doğaldı onlar için. Doğal olmayan köy kızlarının öğretmen olması, yüksek öğrenim görmesi, keman çalması, opera yapması, motosiklete binmesi ve bilinçlenmesiydi. Köy kadınına bu olanağı sağlayanlar, bu onurlu geleceği uygun görenler atılmalı, geri çekilmeliydi. Onlar hizmetçisiz, beslemesiz, odalıksız ne yapacaklardı? Tüm homurdanmalara, eleştirilere karşın köy enstitüleri verime durmuş, başını alıp gidiyordu. Önemli olan devletin tutumuydu. İnönü eleştirilerin önünde kalkan oluyor, enstitü sayısının çoğalması, daha çok kız öğrenci alınması için görevleri sıkıştırıyordu. Yücel güçlüydü, Tonguç çalışkandı, köylüler Hanya'yı Konya'yı anlamaya başlamıştı. Zor koşullara, savaş yıllarına karşın Türkiye'nin eğitim seferberliği dev adımlarla yürüyordu. Az yürüyen kimi yanları varsa o zor koşulların sonucu olduğunu anlayanlar anlıyor, anlamak istemeyenler bunları eleştiri konusu yapıyordu. Hiçbir yabancı danışman ve eğitimcinin katılımı olmadan kendi ülkemizin eğitimcileri, öğretmen ve öğrencilerinin ortak dayanışması ve çalışmasıyla yaratıkları bu özgün uygulama ülkenin her yerinde etkisini göstermekteydi. Enstitülerde filizlenen yaşam ekonomik, sosyal, kültürel ve demokratik yanlarıyla köylerde uç veriyordu. Okula devam zorunluluğu giderek isteğe dönüşmüş, özellikle kızların okula gitmesiyle köy evleri ve ortamı iyice değişmeye başlamıştı. Köylüler toparlanıyor, hak hukuk öğreniyordu. Türkiye'nin bu yeni yaşama hemen alışması elbet kolay olmayacaktı. Bir köy öğretmeninin yerinde bulamadığı kaymakamı kumar masasında gördüğünde onu ayıplaması ilçede bomba etkisi yaratmıştı. Enstitü öğrencilerinin ve buradan çıkan öğretmenlerin üretim yapması, kendi işlerini görmesi, dahası motorlu araç kullanması dinsizlik örneği olarak dilden dile anlatılıyordu. Bir öğretmen hasta kız kardeşini suyun öte yakasına geçirmek için sırtına alınca, başka biri karısına bisiklete binmeyi öğretince kaymakama ihbar edilmişti. Yeni öğretmenlerin eski memur anlayışıyla değil, enstitülerde kazandıkları bilinçle hareket etmeleri, köylünün hakkını aramasına yardımcı olmaları, köylü-kentli ikiliği ve anarşi yarattıkları biçiminde yorumlanıyordu. Oysa enstitülerin amacı yüzyıllardır var olan bu ikiliği azaltmaktı. Eleştirenlerin bir bölümü de okul yapımı ve benzeri nedenlerle enstitülerden çıkar sağlamak isteyip bunu yapamayanlardı. Ya da aynı nedenle çıkarı bozulanlardı. Özellikle köy ağaları, kent zenginleri köylünün eğitiminin devletçe güvence altına alınması karşısında rahatsızlık duymuşlardı. Köy enstitülerini yıkan birikimin elbet siyasal boyutu belirleyicidir. Eleştiriler politikaya ve meclise taşındığında daha ilginç sonuçlar ortaya çıkıyordu. Örneğin Eskişehir Toprak Ağalarından Emin Sazak, önceleri mecliste enstitüleri destekler görünmesine karşın böyle bir eğitimin getireceği sonuçları anlayınca desteğini çekmiş, karşı koymaya başlamıştı. O günlerde ülkeye demokrasi denen düzenin gelmesi ise politik yönden işleri iyice karıştırmış, CHP'yi zayıflatmıştı. Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'ndan beri yanında olan ve partisine giren kimi kişilerin onun eylem ve görüşlerini içten içe engellemeye çalıştığı biliniyordu. Onlar karşı davranışta bulunmak için partinin zayıf anını her zaman kollamışlardır. Bu anlayış Atatürk ilkelerini yaşama geçirmede büyük verimlilik gösteren ve demokratik bir atılım olan köy enstitüleri gibi kurumlar karşısında susacak, sessiz kalacak değildi. Kaldı ki Atatürk ölmüş, İnönü bunlardan kimilerine yeniden kucak açmış, kapatıldıkları köşklerden meclise kadar gelmelerini sağlamıştı. Onlar bunun değerini anlamak yerine karşı görüşlerini kaldıkları yerden sürdürmeyi yeğlemişlerdi. Bunlar köy enstitülerinin kurulmasına el veren parti politikasıyla çatışan ama demokrasi gelince parti içinde kalan bir anlayışın adamlarıydı. Dahası meclis içinde de önde yer almışlar, kilit noktalarını tutmuşlardı. Bir zamanlar Atatürk'ün yanında görünmesine karşın birçok ilkesine karşı çıkan meclis başkanı eski General Kazım Karabekir'le, Tonguç ve Yücel'e karşı olan eski İlköğretim Genel Müdürü Reşat Şemsettin Siler'in partisinin sağ kanadında aynı kefede yer alarak mecliste köy enstitülerine karşı olan politikanın başını çekmeleri rastlantı değildi. Onlar yalnız köy enstitülerine değil Atatürk ilkelerinin yaşama geçirilmesi olarak gelişen birçok yeniliğe karşı bir tutum içindeydiler aslında. Türkiye'nin siyasal arenası olan tek parti CHP içinde daha yandaşları vardı elbet. Bu karşı grubun Atatürk'ün ölümünden sonra kendi görüşlerine yatkın kesimlerin, ırkçıların, milliyetçi ve dincilerin palazlanmasına ortam hazırladıkları bir gerçekti. 1940'larda Turancılar için yapılan operasyonlar ortalığı karıştırmış, saldırılar artmış, sağcılık-solculuk olayı bir ekonomik sistemin, siyasal sistemin tavrı olması gerekirken, Türkiye'de sokağın tavrı karanlık amaçların sloganı durumuna gelmişti. Dipnot, Engin Tonguç, Umut Yolu. Bu ve benzer çatışmalar Atatürk devrimlerinin gidişatını olumsuz etkilemişti. İnönü toprak reformunu birkaç kez gündeme getirmesine, onun dayatmasıyla 1944'te bir yasa çıkmasına karşın yaşama geçirilememesi de bunu gösteriyordu. CHP o döneminde TBMM'de bu çalkantılarla uğraşmak zorunda kalmıştı. Kendi çıkarları ve tutuculukları nedeniyle Atatürk devrimlerine karşı olan kesimler, particiler, tutucu eğitimciler ve bunların meclisteki temsilcileri köyleri canlandırma yoluna girmiş olan bu kurumları, ülke çapındaki o güzel örgütlenmeyi büyük bir tehlike, bir kuşatma gibi görüyorlardı. Bu nedenle enstitüler en önce vurulacak hedef olarak gösteriliyordu. Yücel gerici eğitim felsefesinin karşısına hümanizmayı koymuştu. Tonguç'un yarattığı teknik ve tarım içerikli demokratik program, 1924 Öğretim Birliği yasasıyla boşalan din düzeni programının yerini iyi doldurmuştu. Onlara göre ne köy enstitüleri, ne hümanizma, ne de halk evleriydi önemli olan. Tarih ve gelenekçi edebiyat öğretimini temel alan, milliyetçi bir yol izlenmeliydi eğitimde. Böyle bir milliyetçilik tutkusu ezilmiş burjuva yönetimlerinin hepsinde vardı. Dipnot, J. Glasnek, Kemal Atatürk ve Çağdaş Türkiye, sayfa 24. Öteki atılımların yerine oturmayışı, İkinci Dünya Savaşı sonrasının ekonomik ve siyasal çalkantıları, bir yandan ırkçıların, Anadolucuların, bir yandan solcuların tutuklanması, İnönü'ye ve tek parti yönetimine tepkileri arttırmıştı. Parti dışındaki solculardan bir grup ise Nazım Hikmet'i hapse atan bir CHP'nin yaptığı hiçbir yeniliği onaylamıyordu. Daha sonraki yıllarda enstitülerin Alman faşizminden esinlenerek partinin kendine faşist militanlar yetiştirmek için açıldığını söyleyecekler, bu kurumlarda tekniğe verilen önemi faşist motorize güçler yetiştirme olarak niteleyeceklerdi. En iyi niyetlileri bile sanayileşme olmadan, fabrikalar kurulmadan insan gücü yetiştirilmeye kalkıldı filan dediler. Oysa insan gücü sanayinin kurulma aşamasında da gerekliydi. Amerika'da kendi sanayilerini kurmaya böyle başlamıştı. 1940'larda ırkçılara, gericilere vurulan darbe onları Atatürk ve İnönü düşmanı yapmıştı. 4 Aralık 1945'te İstanbul'da büyük bir sağcı gösteri olmuş, Tan Gazetesi ve Görüşler Dergisi yerle bir edilmişti. Hüseyin Cahit Yalçın gazetesinde halkı ve öğrencileri kıyama çağıran yazılar yazıyordu. Bu ilkel bir demokrasi denemesiydi sözde. Karşı partinin başkanı Celal Bayar, İktidar Partisi Başkanı İnönü'yü ziyaret ediyordu. Dipnot, Y. Küçük, Aydın Üzerine Tezler, Cilt 3, Sayfa 32. Toplumda gelişmekte olan sağ-sol çatışması ve sonuçlarının köy enstitülerine de yöneleceği doğaldı. Enstitülerdeki demokratik ortamı, öğrenci yazı ve şiirlerini komünistlik, karma eğitimi ahlaksızlık olarak niteleyip, o güzelim folklor ve müzik çalışmaları Türk kültürüne aykırı görülerek bu kurumlara saldırılar artmıştı. Giderek İnönü boy hedefi olmaktaydı. Köy enstitüleri yönünden asıl kıyamet mecliste 1945'in Aralık ayında 1946 yılı bütçesi konuşulurken kopmuş, herkes içindekini ortaya dökmüştü. Milli eğitim bütçesine sıra gelince izlenen eğitim politikası ve köy enstitüleri konusunda daha açık ve büyük eleştiriler gelmişti. Milli Eğitim Bakanı Yücel'e ve onun genel müdürü Tonguç'a ağır biçimde saldırılıyordu. Bir milletvekili enstitülü öğretmenlerin sıra saygı gözetmediğini, kendilerini Atatürk sandıklarını söylemiş, Yücel ona şöyle karşılık vermişti. Onlar elbet Atatürk değiller ama onun parçacıkları, kolu kanadı olarak köylere devrimlerini taşıyorlar. Onlarla onur duyuyorum, Türkiye'nin de onur duyması gerekir. Başka bir milletvekili köy enstitüleri dergisinin sayılarını koltuğunun altına almış, bunları okuyun diye bağırıyordu. Milletvekilinin Yüksek Köy Enstitüsü öğrencisi Cesarettin Ateş'in derginin 4. sayısında çıkan Yeter şiirini okuması koca meclisi ayağa kaldırmaya yetmişti. Her sabah yol aldın türkü dilinde, tırpan omuzunda orak belinde, ektin biçtin nasır kaldı elinde, yeten eller için ektiğin yeter, yeter beyim paşam dediğin yeter. Onlara göre vatan elden gidiyordu. Kadınıyla erkeğiyle herkesin okuması, daha okul sıralarında böyle şiirler yazarak bir köylü egemenliği kurmalarına yol açacaktı. Tonguç'un yarı aydın dediği, korkak dediği kesim mecliste büyük çoğunluktu. Bir öğrencinin şiirinden korkarak ülkenin kalkınması için yapılan bilimsel bir örgütlenmeyi, gerçekçi bir eğitim politikasını bir kuşatma olarak görüyorlardı. Ülkenin öteki alanlarında benzer ülkücü çalışmaların olmaması nedeniyle bu kurumlarda yetişenlerin olumlu yanları bile erken ötön horoz örneği herkesin gözüne batıyordu. Toprak reformu yapılmamış ama enstitülü öğrenci yeter eller için ektiğin yeter diye şiir yazıyor, öğretmenler köylüye toprak reformunun ne demek olduğunu anlatıyordu. Tüm bunlar olmamalıydı.